Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, İnsanlık Tarihine Giriş, Server Tanilli, 4. Kaset, 1. Yüz. Doğuya has yükümlülükler ve angarya'da vardı büyük bir olasılıkla. Ticaret ve zanaatçılık merkezi olarak gerçek anlamıyla kentler yoktu. Kırsal uğraşlar ve meslekler büyük kasabalarda gelişmiş haldeydi. Urartu'nun çöküşü. İsa'dan önce 8. yüzyılda Assur'un gücü 3. Tiglat-Falasar zamanında artınca Urartu'yu hayli sarstı bu. Asurlulara karşı uzayıp giden savaşlar 2. Sarduris'in 743 yılındaki bozgunuyla sonuçlandı. Ölümünden sonra ise birçok karışıklıklar oldu ve fethedilmiş bazı bölgeler Urartu'dan koptular. Asıl korkunç darbeyi ise 714 yılında Asur kralı Sargon Urartu ordusunu ezerek vurdu. Urartu 7. yüzyılın başlarında kral 2. Rusas 7. yüzyılda kuzeyden Transkafkas'a ve Orta Doğu'ya gelen Kimmerlerle bağlaşıklık kurduğu zaman kendini toparladı. Urartu ve Kimmer koalisyonu Küçük Asya'da zaferle sonuçlanan bir savaş yaptılar. 2. Rusas büyük çalışmalara da girişti. Özellikle Teşebani Kalesi onun zamanında yapılmıştır. Asurlularla ilişkiler pek barışçıydı. 2. Rusas ile Assurbanipal'in birbirlerine elçi gönderdiklerini biliyoruz. Urartu Krallığı'nın nasıl yıkıldığı hakkında kesin verilerden yoksunuz. Tek bildiğimiz 7. yüzyılın başlarında korkunç bir İskit akınına uğramış olmaları. Urartuları tarihten silenler de 6. yüzyılda Medler oldu. Urartu Krallığı'nın yıkılışından sonra ülkede üstünlüğü belli bir zaman için Armenlerin kabilesi elinde tuttu. Ondan sonra Türkiye tüm ülke Ermenistan adını aldı. Urartu yerlilerinin bölgeye daha sonra gelenlerle kaynaşmalarından Ermeni halkı oluştu giderek. Ermeniler de İsa'dan önce 2. yüzyılda Ermeni krallığını kurarlar. Urartu uygarlığı. Urartu kültürü Asur'a bağımlı bir kültür. Gerçekten Urartular çivi yazısını Asurlardan aldılar. Biraz daha yalınlaştırıp az buçuk da geliştirerek kullandılar. Aynı şey görsel sanatlar için de söylenebilir. Taştan dev kalelerin yıkıntıları bize bina yapımındaki ustalıklarını gösteriyor. En çok dikkati çeken mimari anıtlar da işte bu kaleler. Onlara Erivan yöresinde ve Van'da rastlıyoruz. Devlet dininin büyük tanrıları baş tanrı Haldia, savaş tanrısı Teşeba ve güneş tanrısı Şivini idi. Urartu yazıtları krallar zaferlerini sanki ona borçluymuşlar gibi tanrı Haldia'ya bir hitapla başlıyor. Haldia kuşkusuz Urartu kökenli bir tanrı. Aynı zamanda yıldırım ve fırtına tanrısı da olan Teşeba'nın adı ise Urartu'nun batıdaki en yakın komşuları Hititlerle Hurritlerin tanrısı Teşuba benziyor. Şivini de geleneksel güneş tanrısı olsa gerek. Tanrılar panteonunda başka tanrılar da görüyoruz. Urartu halk dinini ise pek iyi bilmiyoruz. 3. Frikya ve Lidya. Frikya, Küçük Asya'nın geniş bir bölümünün yaklaşık olarak İsa'dan önce 1000 yıllarından kalma adı. Eski Yunanlılar burada oturanlara Frik derlerdi. Bölgenin sınırları çeşitli devirlerde değişiklik göstermişse de Frikya'nın çekirdeğini oluşturan asıl alan Sangarios, Sakarya Irmağı ile Mayandros, Büyük Menderes Irmağı'nın yukarı çığırları arasındaki küçük yayladır. Frikya'nın iki önemli merkezi vardı. Birisi siyasal bir merkez olan Gordion, öteki dinsel bir merkez durumundaki Midas kenti. Pers krallarının yaptırdığı kral yolu da Frikya'dan geçiyordu. Friklerin tarihi üstüne yeterli bilgi yoktur. Bugün Friklerin ilk çağ yazarlarını da belirttikleri gibi Trak asıllı bir kavim oldukları anlaşılmıştır. Dil benzerliklerinden başka kazılardaki buluntular da bunu gösteriyor. Yunan tarihçisi Herodotos, Friklerin istilacı bir kavim olduklarını ve Küçük Asya'ya Trakya'dan geldiklerini söyler. Friklerin Ege göçleri sırasında mı yoksa İsa'dan önce 8. yüzyıldaki Trak kavimlerinin göçüyle mi geldikleri tartışma konusudur. İsa'dan önce 2. bin yılda Trakların işgali altında bulunan Balkan Yarımadası'nın güneybatı bölgelerine İllyriyalıların girmesi üzerine tedirgin olan bazı Trak kabileleri en çok Frikler ya da Brikler boğazları üzerinden Küçük Asya'ya geçtiler. Bu ülkenin batısında ve kuzeyinde oturan bazı savaşçı kavimlerin kendilerine katılması sonucunda güçlenerek Hitit topraklarını istila ettiler. Kent ve kasabaları yakıp yıkarak bu devleti ortadan kaldırdılar. İsa'dan önce 12. yüzyılın başları. Ancak Hitit sanat ve kültür geleneğinde benimsediler. Frigler ilk kez Asur kral yıllıklarında Muski adı altında görülürler. Asur kralı Tiglat-Falasar bunları yaklaşık olarak İsa'dan önce 1100 tarihinde yendi ve Nisibis'e sürdü. Frigya devleti İsa'dan önce 8. yüzyılın ortalarında kuruldu. Frig devletinin doğuşu 8. yüzyılda başlamış olan İyon yayılması ile ilgilidir. O yüzyılda İyonların bütün Batı Anadolu'yu ele geçirmeye başlaması, Batı Anadolu'daki Trakyalı kavimlerden bir bölümünün ilk yerleştikleri yerler olan Kızılırmak Irmağı boylarına ve Bozkır'a göç etmelerine yol açtı. Frig devletinin ilk kralının Gordios olduğu bilinmektedir. Ancak bu kral ve devrinin siyasal olayları konusunda bilgi yok. 8. yüzyılın son yarısında Frigya devleti Urartu devletiyle birleşerek Asur akınlarını önlemek ister. Frigya'nın doğuda iki hedefi vardı aslında. Yukarı Kızılırmak bölgesini Asurlulardan almak ve Kilikya bölgesinde Akdeniz'e ulaşmak. Gordios'un oğlu Midas bu hedeflere ulaşamadan Asurlularla barış yaptı. Midas'ın İsa'dan önce 738 yılında tahta çıktığı söylenir. İkinci Sargon, kendinden öncekilerin Midas ile başa çıkamamış olduklarını bildirdiğine göre bu kralın ikinci Tiglat-Falasar ile çağdaş olması gerekiyor. Midas, doğuya doğru sınırlarını genişletmekle beraber batıya da önem verdi ve Yunanlarla ilişkilerde bulundu. Herodotos'a göre bu kral Delfoi'ye değerli bir taht armağan etmiş ve bir Yunan prensinin de kızıyla evlenmiştir. İsa'dan önce 700 yıllarına doğru Kafkaslar yoluyla Küçük Asya'ya giren Kimmerler Anadolu'nun büyük bir bölümünü istila ettiler. Bunun sonucu olarak da doğu sınırı Kızılırmak'ta olan Frigya Devleti ile Kimmerlerin çarpışması kaçınılmaz bir durum aldı. Pek yıkıcı bir istilaydı bu. Kimmerler Gordion'da durmayarak yollarına devam ettiler ve Lidya'dan geçerek kıyıdaki birçok İyon sitesini yerle bir ettiler. Kimmerlerle yaptığı savaşta yenilen Midas'ın üzüntüsünden canına kıydığı söylenir. Midas'ın ölümünden sonra Frigya artık büyük bir siyasal rol oynamadı ve Küçük Asya'nın yabancı kavimlerden temizlenmesi işi Lidya'ya kaldı. Nitekim Kimmerleri Küçük Asya'dan Lidya kralı Alyattes çıkardı. 546 tarihinde Pers kralı Kehüsrev'in Lidya kralı Krezus'u yenmesiyle Küçük Asya'da egemenlik Perslerin eline geçti ve Anadolu satraplıklara ayrıldı. Toplum, kültür ve sanat. Frig toplumu hakkında bildiklerimiz çok az. Büyük topraklar hep rahiplerin malıydı. Frig devleti özellikle bir köyü ve çiftçi ülkesiydi. Kralları bütün gayret ve dikkatlerini tarıma verirlerdi. Frigya sürüleri yünlerinin inceliği ve koyu siyah renkleriyle pek makbul sayılıyordu. Kereste hiç kuşkusuz önemli bir metaydı o zamanlar. Midas kentinin çevresi bugün bile ormanlarla kaplıdır. Bir başka uğraş alanı da atçılıktı. Herodotos, Küçük Asya yaylasının en zengin halkları olarak anlatır Frigleri. Gordion ve Midas kentlerinde yüksek düzeyde bir aydın tabakası vardı. Bunun yanında tacir ve zanaatçılar da bulunuyordu. Yunanlı, Foçalı, Suriyeli, Urartulu gibi yabancılardan oluşuyordu bunların çoğunluğu. Friglerde de birçok Hint Avrupalı kavimde olduğu gibi öteki yerli kavimlere hükmeden bir soylu zümre hüküm sürmüş olmak gerekir. Hiç kuşkusuz başta savaş esirlerinden oluşan bir köle sınıfı da bulunuyordu. Friglerin başlı başına bir yazı sistemi vardı. Kaynağı ve gelişimi henüz aydınlatılmamış olan bu yazı bir yandan Arami, öte yandan Ege yazı sistemlerinin etkisi altında ortaya çıkmışa benziyor. Frig ve Yunan alfabelerinin aynı Fenikya kaynağından gelmesi olasıdır. Frig alfabesi İsa'dan önce 5. yüzyıla değin kullanıldı. Frig dili ise Yunanca ile karışarak İsa'dan sonra 2. ve 3. yüzyıllara kadar yaşamıştır. Frig edebiyatı hakkında bilgimiz yok. Ancak Frigyalılar hayvan öykülerinin bulucuları olarak kabul edilirler. Frigya sanat ve mimarlığı konusunda Küçük Asya'nın çeşitli yerlerinde özellikle Gordion, Midas kentleri ve Pazarlı'da tümülüs biçimindeki mezarlarda ya da kayalar içine oyulmuş zengin cepheli binalarda yapılan kazılar sayesinde bir bilgi edinilebildi. Frigler özellikle maden işçiliğinde çok ileri gitmişlerdi. Frigya'da yapılan bronzdan boğa başı ya da başka figürlerle süslü içki kadehleri Yunanistan'a satılan mallar arasındaydı. Kaya ve taş mimaride kullanılan malzemeyi işlemek için madenden çeşitli aletler yapılıyordu. Frigler zamanında müstahkem şatoların varlığı yapılan kazılardan anlaşılmıştır. Frig mimarlığı Yunan mimarlığını da etkilemiştir aynı zamanda. Klasik geleneğe göre Efrizi ilk kez Frigler kullanmışlardır. Gordion'da son yıllarda yapılan kazılarda İsa'dan önce 8. yüzyılda Frig evlerinin bazen taştan, bazen de tahta çerçeve kullanmak yoluyla tuğladan yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu evlerin bazılarının planı Megaron, Miken evinin karakteristiği uzun bir dikdörtgen hol tipindedir. Gordion'da kentin çevresini çeviren surlar, kentin kapısı ve çeşitli binalar ortaya çıkarıldı. Frigler doğudaki komşuları Urartular gibi kaya mimarlığında çok ileri gitmişlerdi. Tahta sanatı pek ilerlemişti. Frig sanatında insan biçimleri zayıf olarak hayvanlar da üsluplaştırılarak işlenmiştir. Frig seramiği İsa'dan önce 2. bin yıl Anadolu seramiğinin bir devamı olmakla beraber bazı yenilikler de gösterir. Friglerin Küçük Asya'da öteden beri kökleşen gelenekleri benimseyip sürdürdüklerini sanatlarından çok dinleri gösterir. En eski kült büyük ana tanrıça Kibele'nin kültüydü. Heykel ve kabartmalarda tanrıça oturmuş ya da ayakta, yalnız ya da aslanlarla beraber gösterilmiştir. Bunlardan tanrıçanın bütün yaşayanlarla ölmüşleri yönettiği sonucu çıkmaktadır. Friglerde aslan bir binek hayvanı olduğu gibi dağlarda da bir yol arkadaşıdır ve zamanla krallığın bir simgesi niteliğini kazanmıştır. Tasvirlerde tanrıçanın başında adeta kule gibi yükseltilmiş bir taç vardır. Bu taç onun kentlerin ve ürünlerin mutlak sahibi sayıldığını gösterir. Tanrıçanın sevgilisi Atis ile birleşmesinin doğaya yeni bir yaşam verdiğine, sevgilisini yitirmesi sonucunda doğanın kış uykusuna girdiğine inanılırdı. Kibele'ye en büyük tapınma yeri Pesinus'taydı. Ana tanrıçaya ayrılan bu kutsal kentin gerek dinsel gerek ticari yönetimi Atis'in adını taşıyan bir takım baş rahiplerce yerine getiriliyordu. Aynı zamanda panayır yeriydi burası. Tanrı ve tanrıça onuruna görkemli ayinler yapılırdı. Böylece Pesinus Kibelesi tapınağı çevresinde bir devlet oluşmuştu. Burada iki yüksek rahip bulunuyordu. Bunlardan birisi Atis'in adını taşıyordu ve mahiyetinde Gal adını alan rahipler vardı. Gallerin erkeklikleri giderilmişti ve bu ameliyatı dinsel tapınmanın coşkunluğu içinde kendi kendilerine uygularlardı. Bu vahşi olayla Tanrıça'nın bahar bayramı özgün bir biçim alırdı. Erkekliğin giderilmesiyle tanrılaşmak düşüncesi ilk çağda yoktur. Gallerin bu hareketi Atis'in kendi erkekliğini gidermesine öykünmekten ibaretti. Frigler bu tanrıçayı öylesine benimsediler ki bütün devletlerini ve ülkelerini Pesinus Kibelesi'nin mülkü saydılar. Frigler bağımsızlıklarını yitirdikten sonra da bu büyük tanrıçaya bağlı kaldılar. Böylece bu din Küçük Asya'da uzun süre tutunabildi. Pesinius ve Efes gibi kentlerde Tanrıça'nın tapınağı çevresinde oluşan rahip devletleri uzun zaman varlıklarını koruyabilmiştir. Daha sonraları Büyük Tanrıça kültü Yunanistan ve Roma'ya girdi ve bu ülkelerde de önemli bir rol oynadı. Lidya Uygarlığı. Lidya, Batı Anadolu'da kuzeyde Misya, güneyde Karya, doğuda Frigya ve batıda İonya ile sınırlıydı. Adı Maionia olarak geçer Homeros'ta. Lidya'nın İsa'dan önce 2. bin yılındaki siyasal ve etnik ilişkileri hakkında bilgiler çok azdır. Özellikle kıyılarda yapılan kazılarda bu bölgede çok eski devirlerde kurulan bir Lidya krallığından ve 3 hanedandan söz ederler. Atis, Heraklides ve Memnant hanedanları. Efsanevi Atis hanedanı üstüne pek az şey bilinir. Heraklides hanedanı hakkındaysa az bilgi vardır. Herodotos bu hanedanın 505 yıl hüküm sürdüğünü ve bu süre içinde 22 kralın başa geçtiğini anlatır. Lidya hakkındaki ilk kesin tarihsel bilgi İsa'dan önce 680 yıllarına ait. Bu tarihte Lidya'da hüküm süren Heraklides hanedanından Kral Kandaules bir saray entrikası sonunda tahttan indirildi. Yerine Memnadeslerden Giges geçti. Delfoy kahinince de onaylandı krallığı. Giges'in kral olmasından sonra devletin sınırları gelişmeye başladı. O devirde Kimmer tehlikesi vardı Anadolu'da. Giges, Kimmerlere karşı Asurlardan yardım istedi ve iki Kimmer şefini zincire vurarak Ninova'ya yolladı. Bir süre sonra da Kimmer tehlikesinin ortadan kalktığı düşüncesiyle Asurlara karşı Mısır ile birleşti. Ancak Asurlularla mücadeleye fırsat bulamadı. Yine bir Kimmer saldırısı sonunda öldü. Giges'ten sonra Ardis Sadyates, Alyates ve Krezus tahta çıktı. Sadyates, Frigya Krallığı'nın büyük bir bölümüne egemen oldu. Batı Frigya, Lidya'nın sınırları içine girdi ve Lidya'nın doğu sınırı İç Anadolu yaylasından Halis, bugün Kızılırmak ırmağına kadar genişledi. Bitinya bölgesiyle batıdaki Yunan kentleri ele geçirildi. Yalnız Miletos anlamadı. Kral Alyattes devrinde Kimmerler ülkeden kovuldu. Bu kral zamanında değiş tokuş ticaretinden para ticaretine geçişi sağlayan ve devletçe yönetilen sikke basımına başlandığı sanılıyor. Yaklaşık olarak İsa'dan önce 607. Yine o tarihlerde Lidyalılarla Medler arasında 5 yıl süren savaşlar oldu. Sonunda yapılan antlaşma ile Halis Irmağı iki devlet arasında sınır olarak kabul edildi. İsa'dan önce 560'da Alyattes ölünce yerine oğlu Krezus geçti. Onun zamanında Lidya'da zenginlik ve gönenç düzeyi pek yükseldi. Bu kral Yunanlarla ilişkiler kurdu ve Delfo'ya birçok değerli armağanlar yolladı. Halis Irmağı'na kadar Lidya ve Kilikya dışında tüm Küçük Asya'yı ele geçiren Krezus, Pers kralı Kehüsrev ile Halis Irmağı yakınında savaştı. Ancak kış yaklaştığı için bir sonuç alamadan geri döndü. Kehüsrev Krezus'u başkenti Sarda kadar izledi ve kenti ele geçirerek Lidya krallığına son verdi. Lidya bölgesi o tarihten 334 yılına değin Perslerin elinde kaldı ve satraplıklara ayrıldı. 334'te Granikos zaferinden sonra Büyük İskender, onun ölümünden sonra da Selefkiler Lidya'ya egemen oldular. Magnezya Savaşı'ndan sonra Lidya Bergama krallığının eline geçti. Sonra da bir Roma eyaleti haline getirildi. Tarihçi Xanthos, Lidya ile Friglerin arasındaki hısımlıktan söz eder. Friglerin Lidya'yı etkilediklerini mezarlar üzerinde yükselen konik yığma tepeler tümülüs açığa vurmaktadır. Lidya dilinin ise Likya, Karya, Side dilleri gibi Hint-Avrupa dil grubuna giren Hitit-Luvi örneğinden olduğu bugün anlaşılmış durumda. Bölüm 4. Fenike ve Filistin. Suriye'nin Akdeniz'e bakan yüzü ile güneyi, Sami kökenli halkların yarattığı uygarlıklara tanık oldu. Sami kökenli Fenikeliler ilk çağda denizlerin ilk fatihleridir. İbraniler ise Tanrı anlayışında yaptıkları büyük değişiklikle önemli rol oynadılar. İbranilerin rolü yalnız ilk çağla sınırlı kalmadı. Sonraki yüzyılları da etkilediler onlar. Önce Fenikelilerden başlayalım. 1. Fenikeliler. Fenike adı Suriye'nin Tayr'den Ugarit'e kadar uzanan kıyı şeridine veriliyor. Bu şeridin doğusunda ormanlarla kaplı Lübnan dağları sıralanır. Dağlar yer yer kıyıya kadar uzanır ve dikine varırlar denize. Ekilebilir topraklar pek azdı o yüzyıllar ama çok bereketliydi. Yamaçlarda çobanlara rastlanırdı özellikle. İlk çağda bu kıyılarda ondan fazla denizci devlet görüyoruz. Fenikeliler gözü pek denizciler ve faal tacirler olarak ün salmışlardı. Fenikeliler adını Yunan tarihçileri vermişlerdir onlara. Bu adı kullanmazdı yerli halk. Ataları İsa'dan önce 3. bin yıllarına değin Filistin'in güneyinde ve batısında otururlardı. Sami diller konuşan birçok kabilelere bölünmüşlerdi. 3. bininci yılda Akdeniz kıyısı boyunca kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. Bu kabileler Suriye kıyısında ilk yerleşmelerini yaptılar ve geleceğin Ugarit, Gebal ve Sidon kentlerini kurdular. Az sonra da geleceğin Tsoru doğar. Bunlar başlarda ortakçı mülkiyet düzeni içinde yaşayan balıkçı köyleriydi herhalde. Sonraları kentlere dönüştüler ve belli küçük bölgelerin merkezleri oldular. Klan ortakçılığından komşu ortakçılığına dönüşme sosyal sınıfları getirdi arkasından. Onu da Fenike devletlerinin doğuşu izledi. Bu süreç hakkında açık seçik hiçbir bilgimiz yok aslında. Bir efsaneye göre Sidon'un kurucusu ve ilk kralı Keret olmuş. Bir ordusu varmış, Sidon'da kabile tanrıları adına yapılmış tapınaklar da vardı herhalde. Fenike krallıklarının tarihçesi. Fenike'nin küçük krallıkları hiçbir zaman tek bir devlet halinde birleşmediler. Her birinin kendine özgü bir siyasal yaşamı vardı. Tarih boyunca zenginlikleri ve güçleri bakımından dört krallık göze çarpıyor. Ugarit, Gebal, Sidon ve Tyr. Üçüncü Tutmes'in Filistin'i ve Suriye'yi fethetmesinden önce Fenike krallıkları bağımsızdılar. O yıllarda ön planda gelen de Gebal ile Ugarit'ti. Gebal, 3. binyılından başlayarak Mısır'da ilişkiler kurmuştu. Ugarit ise 3. binyıllarının sonunda Mısır ve Girit'le ticaret yapan önemli bir kent olup çıktı. 2. binyılın ilk yarısında Ugarit gönenç içindeydi. Tapınaklar ve saraylarla doluydu kent. Tacirler ve senyörler zengince döşenmiş ve aile gömütlüğü de olan taştan evlerde oturuyorlardı. Giritli tacirlerin ayrı bir mahallesi vardı. Kıbrıs'la da ticaret yapılıyordu. İsa'dan önce 2. binyılın ortalarında Fenike kentleri 300 yıl kadar Mısır'a bağımlı kaldılar ve 14. yüzyılın ilk yarısında Suriye'nin kuzeyini fetheden Hititler de bir süre Ugarit ve Gebal'i kendilerine bağladılar. O tarihten sonra ve 2. binyılın sonlarına değin Fenike bir gerileme dönemine girer. Mısır'a ve Hititlere karşı savaşların, sonra da Ege adalarından gelen deniz halklarının istilasının sonucudur bu. 13. yüzyılın sonunda Mısır'ın zayıflaması ve Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü Fenike krallıklarına bağımsızlıklarını yeniden elde etme olanağı sağladı. O dönemde önde gelen Tyr kentiydi. Ada üzerine kurulu olduğundan savaşların ve istilaların acısını daha az çekmişti. En ünlü kralı 10. yüzyılın ortalarında hüküm süren Hiram oldu. Büyük bir ticaret filosu vardı ve bütün Akdeniz'de ticaret yapıyordu. Hiram, Tyr'ı öylesine genişletti ve güçlendirdi ki ele geçirilmesi olanaksız bir kent olup çıktı. Öyle ki Asurluların saldırısına bile dayanabildi. Bu bağımsızlık dönemi 8. yüzyılın sonlarında Asur'un Fenike krallıklarının fethine değin sürecektir. İktisadi, sosyal ve siyasal rejim. Ugarit kazılarında bulunmuş bazı belgeler bu devletin iktisadi ve sosyal rejimini niteleyen bir takım bilgiler veriyor. Halkın çoğunluğu verimli Oront Vadisi'nde tahıl ekimi ve bağcılıkla uğraşıyordu. Onun ötesinde çölde ise krallığın sınırı başlıyordu. Toprak iyi ürün veriyordu. Artanı Ugarit'teki yabancı tacirlere satılıyordu. Çiftçiler ortakçı bir rejim içinde yaşıyorlardı. Komşu ortakçılığı klan ortakçılığından geliyordu ve bazıları eski adlarını bile korumuşlardı. Krala belli bir vergi veriyor ve çalışmaları için el emeği sağlıyorlardı ona. Herkes yılda 13 günden 2 aya kadar bir angarya ile yükümlüydü ve orduda okçuluk yapıyordu. Kıyı bölgesinde balıkçı toplulukları vardı. Kralın donanmasında hizmet edecek olanlar onlar arasından seçiliyorlardı kuşkusuz. Ugarit halkı zanaatçılardan, tacirlerden, rahip ve eşraftan oluşuyordu. Zanaatçılar bir yana hepsinin de köleleri vardı. Kölelik ailevi bir nitelik taşıyordu ve köle mal olarak görülüyordu. Sayısı fazla değildi kölelerin. 2 ya da 3 kölesini yitiren yoksulluk tehlikesiyle karşılaşmış olurdu. Çoğunluğu kralın malikanelerindeydi. Bir bölümü saraylarda, bir bölümü de kralın bağ ve bahçelerinde çalışır ya da gemilerinde kürek çekerlerdi. Kölelerin çoğu pazardan satın alınıyordu. Kölecilik 1. binyılda özellikle Tyr'de gelişti. Tyr krallarının pek güçlü bir ticaret ve savaş filoları vardı. Tacirleri Tyr'in kolonilerinin bulunduğu ülkelerden getirilmiş kölelerin ticaretini de yaparlardı. 2. binyılın ilk yarısından başlayarak Fenike krallıklarında bir tacir zümresi oluştu. Aracı ticareti yaptığı bu zümrenin dışarıya satılan mallar arasında buğday, şarap, Lübnan kerestesi, kuru balık gibi bizzat Lübnan'ın kendi ürettikleri vardı. Geri kalan dışarıdan getiriliyor ve bir başka ülke için yeniden satılıyor ya da o ülkedeki bir malla değiş tokuş ediliyordu. Fenike devletleri sona erinceye dek kralları başlıca alıcılar ve satıcılar olmuşlardır. 2. binyılda Fenike tacirleri dünyanın en işbilir kişileriydiler. O zamanki dünya ticaretinde başta gelen bir rol oynamışlardır. Siyasal rejim bakımından Fenike krallıkları küçük despotluklardı. Devlet örgütünün yapısını bilmiyoruz. Ancak kral iktidarının dayandığı ideolojiyi iyi tanıyoruz. Fenike hükümdarları tanrısal bir nitelik görürlerdi kendilerinde. Örneğin Sidon kralı soyunu tanrılara kadar çıkarıyordu. efsanevi kral Kerete bir tanrı olarak bakılırdı. Gebal kentinin kurucusu gözde tanrı El'di. Tarihin başlıca tanrısı da Melkart, Fenike dilinde kentin kralı idi. Resmi dinde bu tanrısal ideolojiye uyuyordu. Gebal, Ugarit, Tair ve Sidon kralları kentlerinin en büyük tanrılarının rahipleriydiler aynı zamanda ve büyük ayinlere katılır, başkanlık ederlerdi. Ancak Babil'in ve Mısır'ın hükümdarları kadar mutlak birer despot değildiler. Tacir ve köleci zengin krallıklarda kendisini erkenden gösteren sosyal eşitsizlik ve köleliğin gelişmesi, bitip tükenmeyen karışıklıklar ve komploların yanı sıra saray ihtilallerine yol açtı. Tahir'de 9. yüzyılın sonlarına doğru krala hem de kız kardeşinin tertiplediği komplonun ardından böylesine karışıklıklar görüyoruz. Tahir'de İsa'dan önce 5. yüzyılda kentin Perslere bağlı olduğu bir dönemde patlak vermiş bir başkaldırının pek bulanık öyküsü dışında köle hareketleri hakkında bilgimiz yok. Denizcilik ve koloniler. Fenikeliler ilk çağın en iyi denizcileri olarak görülüyorlardı. Deniz taşımacılığı bütün bu krallıkların kıyıda kurulmuş olması dolayısıyla gelişti. İsa'dan önce 3. bin yılından başlayarak Fenikeliler Mısır'a hatta Ege Denizi'ne değin gidebiliyorlardı. 2. bin yılda batıda Numidya ve İberya, İspanya kıyılarına ulaştılar. Cebelü Tarık Boğazı'na ilk erişenler Tahir denizcileri oldu ve boğazın ötesinde göz alabildiğine uzayıp giden denizi görünce dünyanın ucu sandılar orayı. Boğaza karşılıklı dikilen dev kayalara Tanrı'nın dünyanın sınırlarını göstermek üzere kendi elleriyle oraya getirip diktiğini varsayıp Melkart sütunları adını verdiler. Daha sonra dünyanın orada bitmediğini gördüler. Hem de birçok kez aştılar Cebel-i Tarık'ı. Ancak o boğaza yakıştırılmış bu düşünce yaşadı ve Yunanlılarla Romalılar da onu sürdürdüler ve Herkül sütunları adını verdiler ona. Fenikeliler İsa'dan önce 1. bin yılda Akdeniz'den dışarıya çıktılar. 5. yüzyılda Kartacalı denizci Hannon, Afrika'nın batı kıyılarında bugünkü Kamerun'a kadar uzandı ve yolculuğunun izlenimlerini anlattı. Bu metnin Yunancası elimizde bugün. Seferleri boyunca Fenikeliler koloniler kuruyorlar ve Akdeniz kıyılarında ve adalarında oturan halklarla ticaret ilişkilerini örgütlüyorlardı. Bu tacirlerin her zaman barışçı olduklarını sanmamalı. Fırsatı yakaladıklarında Afrika, İspanya ve Küçük Asya kıyılarında oturan kabileleri açıkça yağmalıyorlardı. Ticaret değiş tokuşla yapılıyordu. Uygun yerlerde de koloniler örgütlediler. Bunların çoğu büyük kentler oldular sonradan. Kıbrıs'ta, Ege adalarında, Hellespont'ta ve başka yerlerde böyle yığınla koloni görüyoruz. İsa'dan önce 800 yılına doğru da içlerinden en önemlisi bugünkü Tunus yakınında Kartaca kuruldu. Kartaca çok geçmeden Batı Akdeniz'in en büyük ticari gücü olup çıktı. Denizcilik Tahir'de, Sidon'da ve Gebal'de gemi yapımcılığını da geniş ölçüde geliştirdi. Asur kralı Senneşerif'in donanması baştan aşağıya Tahir tezgahlarında yapıldı. Pers krallarına da gemi sağlıyorlardı. Persler savaşlarda kimi zaman bütün Fenike kentlerinin filolarını seferber ediyorlardı. Fenike uygarlığı. Ugarit'teki buluntular ve Gebal kazılarının pek güzel gösterdikleri gibi Fenikeliler din, yazı, edebiyat, sanat olmak üzere her alanda özgün bir uygarlık yarattılar. Fenike dininde ilk çağ doğusunun bütün dinleri gibi resmi kültle tarımcı halk kültü bir arada bulunuyor. Her devletin resmi tanrıları vardı. Baal ve Baalat, kentin ya da krallığın sahip ve sahibesiydi. Gebal'de Adonis ile Astarte vardı. Ugarit'te Aleyin ile Anet, Tahir'de ise Melkart, eşinin adı bilinmiyor. Başka büyük tanrılar da vardı ayrıca. Devlet dini ile halk dini bir noktada birleşiyordu. Bitki ve üreme tanrılarına tapmada. Tanrılar yalnız ülkenin koruyucuları değil, bitkilerin ve üremenin de tanrıları olarak biliniyor ve tapılıyordu. Bu nitelikler her tanrıya yakıştırılıyordu. Resmi dinin başlıca bayramı tarım çalışmalarına başlamayı her yerde kutluyor ve yeniden doğuş mitosuna ya da bitki ve döllenme tanrısının ortaya çıkışına bağlanıyordu. Halk dininde baş yer tarımla ilgili kültlerdi. Bunlar iyiliksever tanrılar olarak bilinen yağmur, bereket, çift sürme ve ekme, hasat, buğday ve şarap tanrılarına adanmıştı. Halk mitolojisine göre bu tanrılar doğuyorlar ya da tarla çalışmaları mevsimi boyunca görünüyorlardı. Aynı şey yağmurları paylaştıran denizin oğlu Aleyin için de öyleydi. Bu tanrı da toprağı ekmeden önce ortaya çıkıyor ve kuraklığın tanrısı Motu yeniyordu. Toprağı sürme ve ekme, hasat ve bitkilerin toplanmasına, başarıyı sağlasınlar diye büyülü ayinler de eşlik ediyordu. Bütün bu ayin ve törenler toplu halde yapılıyordu. Fenike edebiyatı, dinsel ve mitolojik konuları işlemeye yeğliyordu daha çok. Ugarit'te bulunmuş metinler, Aleyin'in ölümünü, Mot'un yeraltı dünyasına inişini, canlanıp yeniden yeryüzüne çıkışını ve onuruna bir tapınağın yapılışını anlatıyordu. Mitolojik poemler dışında tarihsel bir edebiyat da vardı. Ugarit kazılarında Sidon'un efsanevi tanrısı Keret'in destanı bulundu. Tarih kentinin en eski yüzyıllarından 1. binyıla değin tarihini anlatan yıllıklardan parçalarla İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşamış bir Sidon kralının yazıtı var. Ancak Fenike uygarlığının en büyük başarılarından biri alfabe yazısının yaratılması oldu. Denizciliğin ve ticaretin gelişmesi koşullara daha uygun, çivi yazısı ile hierogliften daha yalın bir yazıyı gerektiriyordu. İsa'dan önce 2. binyılda alfabe yazısı çeşitli kentlerde aynı zamanda oluşmuş görünüyor. Kuzeyde Ugarit'te çivi yazısına dayanılırken, güneyde Mısırlıların sesleri saptayan hieroglifleri örnek alınıyordu. Fenike harfleri sonradan Yunan, Arami, Latin alfabelerinin oluşumunda da kaynak oldu. Fenike alfabesinin eksikliği, seslileri gösteren işaretlerin bulunmamasıydı. Bu ilkeyi İbrani ve Arap alfabeleri de sürdürdüler. Gebal'de ve Ugarit'te Fenike sanatından birçok parçalar, tanrı heykelleri ve heykelcikleri, kabartmalı mezar taşları, altından, gümüşten, tunç ve tahtadan eşya, kırmızı dekorlu vazolar bulundu. Bütün bu eserler İsa'dan önce 3. binyılından 1. binyılına kadar uzanan çeşitli devirleri temsil ediyor. Sidon'da, Kıbrıs'taki Fenike kolonilerinde ve başka yerlerde 1. binyılından kalma yığınla eşya bulundu. Sanatçılar Mısır ve Hitit Hurrit geleneklerinden esinlenen özgün bir biçim yaratmışlardı. Fenike sanatının şaheserleri Gebal kralı Ahiram'ın taş sandukasının kabartmaları, Aleyin'i gösteren Ugarit'teki mezar taşları, boğa biçimindeki tunçtan ağırlıklar, Adonis mitosunun inceden inceye işlendiği gümüş tabaklardır. Fenike sanatı Suriye'de ve Filistin'de yaşayan öteki halkların sanatı özellikle İbrani sanatı üzerinde büyük etkilerde bulundu. 2. İbraniler. Suriye'nin güneyindeki topraklara eski Yunanlılar Palestin derler. Akdeniz'in güneydoğu kıyısında 12. yüzyıldan beri yaşayan Filistinlere bakarak verilmiş bu ad. Jordan adlı bir ırmak ülkeyi kuzeyden güneye kat ediyor ve Ölü Deniz'e dökülüyor. Filistin'i de birbirinden farklı iki bölgeye bölüyor. Vadinin batısında bereketli topraklar ve gür bir bitki örtüsü, doğu yanı ise kayalık ve çıplak. Kuzeyde Lübnan ve Anti-Lübnan dağlarının kolları. Ölü Deniz'in güneyinde yağmur mevsimi yeşeren ve kurak mevsimde ise çölleşen ovalar. İsa'dan önce 2. binyılında o zamanlar Kenaneli diye anılan Filistin'de Kenaniler oturuyordu. Dilleri de Sami ve Hurrit karışımı bir şeydi. Bu bereketli bölge 3. binyılından beri Mısırlıların iştahını kabartmış durmuştu. Öyle ki 18. hanedanın firavunları orayı ele geçirip Fenike adını verdiler. 2. binyılın sonlarında deniz halklarının istilası sonucu Mısır Filistin'i yitirdi ve ülkede çeşitli kabileler arasında çatışma konusu oldu. İşte o sıralardadır ki Filistin'e Jordan'ın ötesinden İsrail adı altında toplaşmış İbrani kabileleri sızmaya başladılar. İsrail ile Juda kabileleri ve Kenaneli'ne girişleri. Düzenli bir askeri sefer değildi bu hareket. Birbirinden kopuk kabilelerin bir sızmasıydı. Kimi zaman önlerine çıkan yerlileri öldürüyor ya da köle haline getiriyor, kimi zaman da boş topraklara, Kenanilerle yan yana yerleşiyorlardı. Bu göç hareketinden sonra İsrail kabileleri, özellikle Filistin'in güneyinde yarı çöl bölgede yerleşmiş olan Juda kabileleri ile komşuları, bir zaman için klan rejiminde yaşadılar. Daha sonra bu göçebe yaşamı terk edip yerleşik tarım yaşamına geçtiler. Bu tarım yaşamı 11. yüzyıldan başlayarak Kenaneli'nin kuzeyinde ve ortasında ağır basmaktadır. Klana dayanan topluluklar, komşu ortaklıklar haline geliyordu. Geniş topraklara dağılmış ve yerleşik çiftçi yaşamına geçmiş kabileler uzun süren örf ve adetlerini sürdürdüler. Bununla beraber köleliğin gelişimi ve servet eşitsizliği 2. bin yılın sonlarından başlayarak devletin doğuşunun iktisadi koşullarını hazırlıyordu. İsa'dan önce 12. ve 11. yüzyıllarda başka kabileler girmeye başladı Kenan eline. Doğudan Trans-Ürdün'ün göçebe Semitleri geldiler. Batıda deniz halklarından biri Filistinler, Filistin kıyılarında karaya ayak bastılar. İsrail kabileleri doğudan gelen istilacılara kendi araçlarıyla karşı koyabildiler. Filistinlere gelince pek korkutucuydular. Ellerinde demirden kılıçlar, kıyı boyunu ele geçirip ülkenin içine doğru fethiye çıktılar. Müstahkem yerler yapıyor ve prenslikler kuruyorlardı. Filistinlerle karşı savaş, İsraillerin tek bir devlet halinde birleşmelerine katkıda bulundu. İlk girişim Saul adlı bir kabile şefinden geldi. Kral olunca Filistinlere savaş açtı. Yuda da içinde olmak üzere güneydeki İsrail kabileleri de katıldılar savaşa. Saul'den sonra Yuda kabilesinden Davut geçti yerine ve onun kumandasında sürdürüldü savaşlar. Yuda kralı olunca Davut, Kenan elinin güneyi ve ortasındaki İsrail kabilelerini egemenliği altında birleştirdi. Bu devlet İsrail ya da Yuda krallığı diye bilinir. Filistinleri yenmeyi ve ülkeden sürüp çıkarmayı başardı. İsrail ve Yuda krallıkları. Filistinleri sürüp çıkardıktan sonra Davut, kuzeye birçok seferler yaptı ve egemenliğini o bölgedeki İsrail kabilelerine de tanıttı. Eski Jerusalem kentini başkent olarak seçti ve Siyon tepesinde topalların ve körlerin bile savunabileceği kadar sağlam konutunu yaptırdı. Gene aynı tepede Yuda kabilesinin tanrısı Yehova onuruna göçebelerin adeti üzerine çadır biçimindeki tapınağı yükseltti. İsa'dan önce 10. yüzyılın başlarında ölen Davut'un yerine oğlu Süleyman geçti. Jerusalem'in yapımını tamamlayan Süleyman, barışçı bir politika da gütmüş olsa doğulu anlamda bir despottu aslında. Halk mal olarak bir vergi ödüyordu kendisine. Kutsal kitaptaki bölümlerden birinin, Krallar kitabının verdiği bilgilere bakılırsa Süleyman ülkesini 12 bölgeye ayırmış, her bölgenin başına da bir yönetici getirmişti. Bu yönetici kendi bölgesinden vergileri mal olarak topluyor ve Jerusalem'e gönderiyordu. Bir başka görevli bütün İsrail'i yükümlü kılan kralın evi için çalışmalara göz kulak oluyordu. Sırayla 30 bin insan koşuluyordu bu angaryalara. Kral sarayı ile Yehova tapınağı böyle yaptırıldı. Saray ve tapınak ölçü olarak şaşırtıcı değildi. Ancak metinlere bakılırsa içi ve dışı pek süslüydü. Süleyman ayrıca birçok kale ve hisar yaptırdı. Kenanelinin yerlilerin de Angarya'ya koştu. Fenike, Mısır, Suriye, Arabistan'la ticaret ilişkileri kurdu. Oralardan at, köle, altın, gümüş, mücevherat, kokulu yağlar ve başka lüks maddeler getirtiyordu. Süleyman'ın geniş iş yerleri, sarayının bakımı, yaşayış biçimindeki görkem, zorla çalıştırmaya ve uyruklarının soyulmasına dayanıyordu. Öyle olduğu için de hükümdarlığının son zamanlarında Filistin'de durumun pek gergin oluşuna hiç de şaşmamalı. Kral kuzeydeki kabilelerin çıkarlarını hesaba katmadığı ve Yuda soylularını desteklediği ölçüde daha da vahimleşiyordu durum. Hoşnutsuzluk İsrail'in en büyük kabilelerinden birinde Ehraim kabilesinde özel bir ağırlık kazandı ve baş kaldırdı bu kabile. Gerçi bastırıldı bu ayaklanma. Ancak Süleyman'ın ölümünden sonra keskinleşen mücadele devleti iki krallığa ayırmakla sonuçlandı. Yuda ve İsrail krallıkları ortaya çıktı. İsa'dan önce 935. İsrail krallığı iç çatışmalar içine düştü. 50 yıl süren çekişmelerden sonra taht halk milisleri şefi Omri'nin eline geçti. Onun hanedanının zamanı krallığın en parlak zamanı oldu. Omri, Samari Dağı'nda görkemli bir saray ve tapınağıyla yeni bir başkent kurdu. Bu hükümdar ve kendisinden sonra gelenler Fenike ile sürekli bir ilişki içindeydiler ve İsrail'i ele geçirmenin tutkusu içinde olan Şam'daki Suriye krallarına karşı başarılı bir mücadele sürdürüyorlardı. Ancak içeride durum karışıktı. Ağır vergi yüklerine kıtlık da gelip eklenmişti. Köylüler baş kaldırıyor, kaynaşma orduya da bulaşıyordu. Sonunda Ombri hanedanı devrildi ve krallık çökmeye başladı. 8. yüzyılda iç savaşlar birbirini izlerken dışarıda korkunç bir düşman da belirmişti. Asur. 722 yılında İsraillerin umutsuz bir direnişinden sonra Asur kralı Sargon Samari'yi ele geçirdi ve yağmaladı. İsrail krallığının sonu böyle oldu. Juda krallığı ise uzun zaman yaşadı. 9 ve 8. yüzyıllarda hükümdarlar egemenliklerini kuzeye de tanıtmak için birçok kez harekete geçtiler. Savaş açacak kadar güçlü değildiler. Ancak bu krallığın bütün hoşnutsuzluklarını destekliyor ve başarısız kalan bir din propagandası yapıyorlardı. Samari'nin düşüşü ve yıkılışından sonra Jerusalem'i sardı korku. Onu da aynı akıbet bekliyordu. Ancak kaygılandırıcı haberler Asur kralını kuşatmayı kaldırmaya götürdü. Juda kralı Ezekia, Asurlulara ağır bir vergi ödemeyi ve onların üstünlüğünü kabul etti. Ondan sonra daha 1,5 yüzyıl sürdü krallık. İsrail'de ve Juda'da sosyal durum ve sınıf mücadeleleri. Filistin'in ekonomisi 1. bin yılın ilk yarısında tarıma ve hayvancılığa dayanıyordu. Hayvancılık güneyde, step ve dağlık bölgelerde ağırlıktaydı. Oralarda özellikle küçükbaş hayvanlar yetiştiriliyordu. Juda'nın kuzeyinde ve İsrail'de tahıl ekimi vardı. Bağcılık ve zeytincilik yapılıyordu. Toprak demirli sabanla sürülüyor, hasat da demir orakla yapılıyordu. Zanaatçılık tarımdan ayrılmıştı ve Fenikelilerin etkisiyle gelişmesini hızlandırıyordu. Filistin'de sosyal ilişkilerin gelişmesini belirleyen bir olay vardı. Göçebe İbrani kabileleri yeni bir ekonomik ve sosyal ortama gelip girmişlerdi. Bu ortamda zanaatçılığın ve ticaretin, giderek tefeciliğin ve özel mülkiyetin, Fenike ile Kenanelinin merkezlerinde çok önceden doğmuş sağlam gelenekleri vardı. İbrani toplumunda görünürde çelişmeli olaylara yol açtı bu. Bir yandan klan rejiminin kalıntıları bütün açıklığıyla sürerken, öte yandan özel mülkiyet, tefecilik, servet farklılığı hızla gelişiyordu. Temel sosyal hücre, ortakçılık, eda idi. Başlangıçta bu terim, klana dayanan ortakçılığı dile getiriyordu. Sonradan komşu ortaklığını da gösterir oldu. Bununla beraber komşu ortaklığı, klan rejiminden hayli kalıntıyı da sürdürüyordu içinde. Klan kurulu, klan mezarlığı, kan gütme ve benzeri. Ortaklığın başında bir yaşlı kişi, Nasihi vardı. Komşu ortaklığı kolektif toprak mülkiyetine dayanıyordu. İsa'dan önce 8. yüzyıldan başlayarak Juda'da toprağın ortaklaşa işlendiği ve arkasından ürünün de üyeleri arasında paylaşıldığı topluluklar ortaya çıktı. Ancak ortak toprak kurayla bireysel parçalara bölünüyordu çok kez. Bölüşme de genel bir toplantıda ve özel bir törenle oluyordu. Her topluluğun kendi tapınağı ve kendi rahibi vardı. Üyeleri birbirine bağlayan çeşitli yükümlülükler görülüyor. Aralarından borç için köle durumuna düşenleri borcunu ödeyip kurtarmak, suç işleyenleri hep birlikte yargılayıp cezalandırmak, kan davasını önlemek amacıyla öldürenle öç almak isteyen arasına girmek gibi. Ne var ki klan rejiminin kalıntıları sürse de İsa'dan önce 1. bin yılın ilk yarısında İbrani toplumunda eşitlik yoktu. Zenginlerin büyük koyun, keçi, eşek sürüleri, kadın erkek yığınına kölesi ve her türden malları vardı. Tek katlı evler yaptırıyorlardı. Zemin katta kölelerin odaları, helal ve kiler yer alıyor, sahibin ailesi ise yukarı katta oturuyor, akşamları da damda dinleniyordu. Hayvanlar üzerinde, sonra da toprakta özel mülkiyetin oluşumu pek yoğundu Filistin'de. Ortak toprak gitgide ataerkil ailelerin şeflerine geçiyordu. Yapımı ve uygulanması tam bir işbirliğini gerektiren geniş sulama sisteminin yokluğu ortakçılığın da dağılışına katkıda bulunuyordu. Yağmur sularını toplayan sarnıçlar tek bir ailenin ve evdeki kölelerin gayretiyle yapılıyordu. Filistin'de özel mülkiyet öylesine gelişmişti ki kralın kendisinin bile bir toprağa el koyma hakkı yoktu. özel mülkiyetin gelişmesi tefeciliği doğuruyor ve ortaklaşacı topluluğun üyelerinden bir bölümünü yıkıma götürüyordu. Savaşlar ve ağır vergiler daha da hızlandırıyorlardı bu yıkımı. Borçlarını ödeyebilecek durumda olmayan yoksullar alacaklılarının kölesi oluyorlardı. Sefalete düşenler ücretli bir iş bulmak için topluluğu terk ediyor ya da alacaklılarından ve kralın adaletçilerinden kaçmak için Jordan ırmağının kıyılarında sıklıklara gidip gizleniyorlardı. Çiftçiler edilgin bir direnişle yetinmiyorlardı. Daha Omri Hanedanı zamanında İsrail halkı, kralları ve onun görevlilerine karşı mırıldanmaya başlamıştı. Dinsel bir nitelik taşıyordu bu başkaldırılar. Sosyal bir değişikliği özleyen köylüler, adil bir krala, Tanrı'nın göndereceği gerçek bir Mesih'e bağlamışlardı umutlarını. O gelecek, angarya ve zulme son verecek, barışı ve adaleti kuracaktı. Sözcüleri peygamberlerdi bunların ve 9. ile 8. yüzyıllarda halk hareketlerinin başını çekiyorlardı kimi zaman. Bunları Jerusalem'de ve Samari'de ruhban zümresinin ve hükümdarların görevlileri olarak kral tapınaklarında ayinleri yöneten peygamberlerle karıştırmamalı. Halk hareketleri bir hanedan değişikliği ile sonuçlanıyordu kimi zaman. Ancak çiftçilerin durumu yine de düzelmiyordu. 8. yüzyılda hoşnutsuzluk başkaldırıya dönüştü. Peygamberler bütün kalelerin düşeceğini, halkı ezen aylakların büyük kırımını haber veriyorlardı. Tanrı'nın kendisi yardıma gelecekti. Günahkar hükümdar ve uşaklarını devirdikten sonra krallar olmayacaktı artık. 4. kaset 1. yüzün sonu.